Ayrım 21.
İnönü'ndeki beyin yatak odalarından birinde hanımım tuhaf bir yatakta kıvrılmışken ona çocukluğumdan ve denizlerdeki hayatımdan söz ettim. Aslında bu çok kolay olabilirdi. Bir hikayeci sesine bürünüp geçmişimi ikimizi de eğlendirecek bir şekilde anlatabilirdim. Ama becerikli İsmahan benim anlattıklarımdan yakın geçmişime ait tabloları ortaya çıkartmayı başardı. Pera'nın dışındaki o karanlık evde bana neler olduğunun detaylarını aktarmamıştım ona. Oysa beynimi esas zehirleyen buydu. Bunu konuşmaktan deli gibi sakınıyordum. Ama o beni bu konuya doğru itiyordu. Başka hiç kimseye izin vermeyeceğim bir şekilde yaklaşıyordu bu ince ve özel noktaya. Sabırla anlattıklarımdan alacaklarını alıyordu. Ve ben de ona beklediğini yeterince veriyordum. Sonra ona çeyizlik almak üzere gittiğim pazarda başıma gelenleri anlatmaya başladım. Sokullu Paşa'nın adı ve bana verilen paranın çokluğu alışverişi hem kolay hem de zevkli yapıyordu. Ona söylemedim ama için için Zenci Köle Ali'ye göre benim zevkimin bir kadının çok daha hoşuna gideceğini bilmenin gururunu duymuştum. Başlangıçta efendimin bunu takdir edebileceğini bile ummuştum. Ama o böyle bir durumun farkında olamazdı. Hala birinin beni takdir etmesini istiyordum. Ama bu konuda daha ileri gidersem, İsmail için aldıklarım bir sürpriz olmaktan çıkacak ve işleri bozacaktım. Onun için bu isteğimi erteleyerek hızlı hızlı anlatmaya devam ettim. Pazardayken kendi memleketimden iki adam gördüm. Tüylü şapkaları ve dar külot pantolonlarından onları hemen tanıdım. Bir kümes tavuğun arasındaki horozlara benziyordu. O anda ilk giydiğimde bana uymayacağını düşünerek endişelendiğim kıyafetlerime şükrettim. Utançtan içim bile kızardığı için üzerimdekilerin yardımıyla bana dikkat etmeyeceklerini umuyordum. Ama onlar benim için ne kadar ilginçse ben de hala onlara o kadar ilginç geliyordum. Ne dediklerine hiç özen göstermeden konuşarak bana yaklaşıyorlardı. Birinin İsa aşkına işte bir tane daha dediğini duydum. Zavallı. Üstelik çok da genç. Ne kadar da güzel bir teni var. Türklerin çalıp budadığı Hristiyan çocuklardan biri olmalı. Hadi Angelo, onunla bildiğim bir Hristiyan diliyle konuşmayı dene. Bu cesaretle ikinci adam bana Latince bir şeyler söylemeye başladı. İrlanda'dan Girit kıyılarına kadar herkes durup buna bir cevap verebilirdi. Bense pembe bir ipek satenle ilgilenip onu anlamıyormuş gibi yaptım. Aslında bir önceki dükkanda çok daha iyisini, üstelik de daha ucuza zaten bulmuştum. Ve aksi suratlı satıcıya katlanmak da çok sinir bozucuydu. Ama yine de İtalyanlarla konuşmaktan daha iyiydi. Beni ilk gören diğerine, bırak onu Angelo dedi. Anlamıyor. Hristiyan düşmanı bir Yahudi olabilir. Ya da inkarcı bir protestan. Ya da Türkler onu bulmadan lanetlenmiş herhangi bir pislik. Bu karşılaşmaya gösterdiğim tepki hakkında bir süre düşündüm. Yaralarımın acısıyla kıvranırken bunlar gibi insanların yardımı ve koruması için nasıl bağırdığımı hatırladım. Kim olsa fark etmezdi. İspanyol, Polonyalı, yeter ki bir Hristiyan olsundu. Ama ne acıydı ki, beni doğrayan da bir Hristiyandı. En azından bir zamanlar Hristiyandı ve üstelik de bir İtalyandı. Tüm ırkımdan vazgeçmeden işimi bitirip gitmek istiyordum. Pazarda bir başka İtalyana daha rastlamaz mıyım? Onu ilk gördüğümde hemen arkamı dönüp kaçmak istedim. Biraz önce olanların tekrarına katlanamazdım. Ama bu genç adam gayet nazik bir şekilde aksanlı ama kibar bir Türkçeyle beni selamladı. Bunu anlamamış gibi yapamazdım. Aslında üzerinde en çok durduğum şeylerden biri çabucak, aksansız ve akıcı bir Türkçeye sahip olmaktı. Ancak bu şekilde dikkatleri çekmekten kurtulabileceğimi düşünüyordum. Bu genç adamın bana hitap ederken üstad demesi karşısında onu reddedemeyecek duruma gelmiştim ve onu selamladım. Neden sana üstad dedi ki diye sordu İsmail. Hoca, bilen kişi demektir bu. Tabii, bu büyük saygıyı gösterir. Tabii, daha çok hadım denir. Bunu ben de biliyorum. Ama birinin bana ilk defa bu şekilde hitap ettiğini duyuyordum. Ve bu hoşuma gitmişti. Kendi ülkemden biriydi bu üstelik. Eğer bu seni mutlu ediyorsa Abdullah, sana daima üstad diye sesleneceğim. Allah izin verirse sizin tarafınızdan böyle hitap edilmeye layık olacağım hanımım. Ama benim kendi ülkemden biri tarafından bu şekilde selamlanmamın yarattığı şoku anlamaya çalışın lütfen. Onunla göz göze gelince dalga geçmediğini anlamıştım. Bana nasıl davranması gerektiğini bilemiyordum. Erkek gibi mi, kadın gibi mi? Bu karışık duygu yüzünden belli oluyordu. Ama onu suçlayamazdım. Ben bile aynı karmaşayı hissediyordum. Üstad, lütfen gelin de benimle bir bardak şerbet için. Önünde bir bardak limonata vardı. Orada epeydir oturduğu belliydi. Isınan bardağındaki karlar erimiş, limon ve su ayrışmıştı. Oturmayı bile reddetmem üzerine yüzü kızarıp Türkçesi daha aksanlı ve karışık bir hal almıştı. Yine de onun bir şeyler söylemesini bekliyordum. Peki ne dedi diye İsmihan sordu. Kendini tanıttı. Adı Andrea Barbarigo'ydu. Limandaki Venedik elçisinin yardımcısıydı. Daha fazlasını duymak istemiyordum. Onu tanıyor muydun? Onu bir zamanlar tanımıştım. Zengin ve güçlü bir ailenin en genciydi. Safiye'yi düşünüp kendi kendime alaycı bir şekilde güldüm. Safiye bir zamanlar bana bu aileden biriyle evlenmek istediğini söylemişti. Kim bilir, belki de bununla evlenmek istemişti. İsmail'e nasıl kaçmaya çalıştıklarını anlatmanın bir anlamı yoktu. İsmail Safiye adını duyunca meraklanmıştı. Safiye de bu adamı tanıyor muydu? Evet, çok zaman önce ve çok uzaklardı. Onunla evlenmeyi isteyecek kadar iyi mi tanıyordu? Şu anda emin ol ki bu isim Safiye'ye yalnızca Venedik gücünü ve refahını hatırlatıyordu. İsmail gözlerini gecenin karanlığına çevirmişti. Safiye'nin şu anda da kendi abi üzerinde kadınsı oyunlarını oynadığını düşünüyor olmalıydı. Belki de ileride kocasına yalan söyleyip söylemeyeceğini düşünüp entrika konusunda kendi yeteneklerini merak ediyordu. Gözleri ve sesi bu merakla doluydu. Senin ve Safiye'nin geldiği yer ne kadar garip. Bir genç kız evleneceği adamı seçmeyi bile düşünebiliyor. Safiye'nin niye kimselere benzemediğine şaşmamak gerek. Aslında ona tüm Venedikli kızların böyle olmadığını açıklamam gerekiyordu. Safiye'ye gelince hangi ülkede olursa olsun başka türlü olamazdı o. Bunları anlatmak yerine tekrar genç İtalyan'a döndüm. Ve onunla karşılaştığımda içimden ne geçtiğini İsmihan'a söyledim. İşte Tanrı'nın gazabına uğramak pahasına buradayım. Vali Bafo'nun kızı için önerdiği fidyenin ilanını tabii ki Andrea Barbarigo'dan almıştım. İsmail'e bunu da anlattım ve yine iki ülkeyi kıyasladı. Bir kız da aileye bağlılık ve sadakat duygusunun olmamasını yadırgamıştı. Selim gerçek bir baba değildi. İsmail belki de asla onun kucağına oturmamıştı ya da tek bir kez bile babası onun yanağını okşamamıştı. Ama yine de bir kızın böyle bir mektubu gururla saklayacak yerde parçalayıp atmasını aklı almıyordu. Ona Venedik'te işlerin böyle olmadığını, farklı olanın Safiye'nin kendisi olduğunu söylemeliydim. Ama hiçbir şey söylemedim. Sonunda kısık lambanın ışığında bu saf ama insanı derinden anlayabilen Azize'ye bir itirafta bulunmaya karar verdim. Birine daha pazarda rastlamıştım. Bu cümle beni Pera'ya doğru götürüyordu. O korkunç anın yakınına. Yeterince yakınına. Selahattin'in karısının direktifleriyle ilk eğitim koşturmalarını yaptığım günlerde olmuştu. Hanımımın yüzüne baktım ve karar verdim. Henüz daha da yakın olmamalıydı. Şunu söylemeliyim ki yeni durumumda yeniden karşılaşmayı isteyeceğim son kişiydi bu. Ancak bende yaşattıkları ümit ve arzuların yok olduğunu görüp gözlerini keder bürüyen amcam ve babamla karşılaşmak bana daha büyük bir acı verebilirdi. Ve ben böyle bir durumda ölmeyi tercih ederdim. O krizli dönemimde karabasanlarımın merkezi olan o keder dolu bakışlar. Pera'daydık. Beni yitenler ancak bu kadarına izin veriyordu. Dolayısıyla Haliç'i özel olarak geçmiş olmalıydı. Seni mi arıyordu? Belki de. Pera'daki pazarcı dostum Hüseyin'i bazı tüccarlarla konuşurken gördüm. Acı çektiğim günlerde yüksek sesle adını söyleyip ağladığım halde onu görür görmez arkamı dönüp kaçtım. Venedik'teki kilisemde rahibin çok hoşuna giden bir hikaye vardı. Günahkar Tanrı'nın yüzünü görünce kaçar. Sonra gidip bu utançtan kurtulmak için dağlar üzerine devrilsin diye ağlayarak yalvarır. Ama çok geçti. Hüseyin beni görmüştü ve bana sesleniyordu. Sesindeki duygu beni allak bullak etmişti. Beceriksizce döndüm, çaresizdim. Hızla gelen bir top gibi küçük tombul adam bana sarıldığında bir an nefesim kesilmişti. Önce Hüseyin beni alıp evine götürmek istedi. Beni köle edeni bulacağını, adama parasını ödeyeceğini, Baba Ali'ye gidip bu yanlışlığın düzeltilmesini isteyeceğini söylüyordu. Ben ona zamanını boşa harcamamasını söyledim. Hayatından memnun musun? Genç hanım, o başka bir çeşitti. Ama sen dostum, böyle bir hayattan memnun musun? Buna hayat mı diyorsun? Artık zamanın bana ait değil. Venedik camından hiç söz etmiyordu. Venedik camı mı? Diye sordu İsmail. Ama ona cevap vermedim. Hiçbir şey için özür dilemedim. En yakındaki asmalı kahveye oturduk. Kahve denilen o kuvvetli içecekten ısmarladı ikimize de. Kahve mi? Hiç böyle bir içecek adı duymadım. Doğrudur. İstanbul'da çok yeni bir şey bu. Bazı dindarlar yasaklanmasını bile istiyorlar. Ama hanımım, bana sorarsan buna diyecek bir durum yok ortada. O gün midem kavruldu kahveyle. Her ne halse, kahveden sonra Hüseyin'in dostluğu ve mutluluğu hoş bir şekilde devam ediyordu. Seni ne kadar merak ettim dedi. Köle pazarına gittim ve sordum adamlara. Senden hiç haberleri yokmuş gibi davrandılar. O zaman böyle bir şeyler olmuş olabileceğini tahmin ettim. Yasalarımız bunu yasaklamıştır ve her ay baskınlar düzenleniyor. Ama yine bu iş devam ediyor. Bizim büyük utancımızdır bu. Ne yazık ki öte yandan çok karlı bir iş. Hüseyin benim durumumla ilgili konuyu kapatıp erkek erkeğe sohbet istiyordu sanırım. Ama ben bunu yapmaktan acizdim. Ağlayarak ısrar eden ben oldum. Dostum, beni niye aramadın? Niye beni bulmak için gelmedin? Katlanmak zorunda kaldığım acılara hayal bile edemezsin. Seni er geç bulacağımdan emindim diye cevap verdi Hüseyin. Eğer Allah isterse, peki ya ben? Senin Allah'ın bana hiç acımadı. Doğrudur, öyle görünebilir. Ama eğitimin bitince seni büyük bir adam satın alabilir. Büyük bir hoca. Eğer onu hoşnut edersen, sana kim bilir? Hangi kapılar açılacaktır? Allah isterse onun yanında, benim yanımda asla olamayacağın kadar başarılı, büyük bir adam olabilirsin. Adam kelimesini duyunca hıçkırıklara boğuldum. Ama hiçbir şey söylemedim. Bunun yararı neydi? Onu son gördüğümden bu yana Hüseyin hiç değişmemişti. Bense ışıklı bir dünyadan koca bir karanlığa düşmüştüm. Ve ümitsizce, çaresizce yolumu bulmaya çalışıyordum. Sanki gökyüzü de bu anlattıklarımı duymuştu. Lambanın ışığı bir an yükseldi ve sonra da söndü. Hikayemi karanlıkta anlatmaya devam ettim. Görüşmemizi kısa kestim ve bunu bir daha istemediğimi düşünerek ayrıldım. Hüseyin beni tekrar arayabilir ama ben onun dostluğuna tekrar güvenemem. Hiç kuşkum yok ki Sokullu Paşa'nın yanına girdiğimi duyunca kendi çıkarları için peşime düşecektir. Dostunla ilgili olarak çok ağır şeyler söylüyorsun dedi İsmail. Senin için neredeyse bir baba kadar yakın olduğunu söylüyordun. Onu nasıl bu kadar ucuz bir şekilde aşağılayabilirsin? Karanlıkta vücuda olmayan bir ses gibiydi. Bir ruh gibi. Onun bu iyimser düşüncesine yakınlık göstermedim. Ve hikayeyi iki kısa çizgiyle bitirdim. Ayrılırken Hüseyin bana dönüp farkında mısın dedi. Hep Türkçe konuştuk bu kez. İnanılmaz derecede güzel konuşuyorsun. Buna zorlandım diye cevap verdim ve efendimin evine doğru yürüdüm. 42. Bafo'nun kızı alt dudağını insanı iştahlandıracak bir şekilde şişirerek aşağı doğru sarkıttı. Eğer erkeklerle birlikte yolculuk etsek bu ortalığı perişan ederdi. Bütün diğer arzular, yoğun kararlar, önlerindeki bu meyvenin onlarda uyandırdığı tahrikle yok olup giderdi. Bu tatlı, serin şerbeti içmek uğruna herkes boynunu ipe uzatabilirdi. Bu dudağın kadınlarda yarattığı etki de hiç azımsanamayacak ölçüdeydi. İsmahan onun etkili bakışlarının altında içi karmakarışık yalnızca şunları tekrarlayabiliyordu. Ama ben gerdanlığı iyilik için verdim tatlı Safiye. Bunları söylemeden önce bile sözlerinin kabul edilmeyeceğini biliyordu. Ama onun sade yaşantısı ve kişiliği bunun nedenini anlamasına engel oluyordu. O zaman İnönü'ye gidip onu geri al. Kelimeler yine sürahiden dökülen bir şerbet gibi çıkıyordu ağzından. Bunu yapamam. Tabii ki yapabilirsin. Eğer iyilik senin için bu kadar anlamlıysa onlara başka mücevherler de verebilirsin. Ama o gümüş gerdanlık benim mavi yeleğimle çok uyuyor ve onu dilencilere fırlatmana izin veremem. Söylediğim gibi onu bu gece mavilerimle takacağım. Kardeşin için İsmail. Ona bunun için söz verdim. Gidip onu geri getirmelisin. Nasıl? Nasıl yapabilirim diye sordu İsmail. Bunun düşüncesi bile onu sarsıyordu. Bunu kendi aptallığından ötürü özür dilermiş gibi bir ses tonuyla söylemişti. Olağanüstü yetenekleri olan Safiye için çok kolaymış gibi görünen bu konuyla başa çıkamayacağını biliyordu. Gayet basit. Ağzını açarsın ve hadımına gitmek istediğini söylersin. Bu kadar. İyi bir paşa karısı olmak istiyorsan hadımlarının hakkından gelmeyi öğrenmelisin. Safiye'nin ortalığı yakıp yıkan, baştan çıkarıcı bakışlarıyla İsmail'in yalvaran bakışları arasında kalmıştım. Gerçekten de hanımım benden bunu yapmamı isteyecek miydi? Evet, bunu yapacaktı. Karşı duramıyordu. Onun yalvarışını gözlerinden okuyordum. Bana dikkat et Abdullah, beni düşün. Aklım başımda değil ve tek güvendiğim sensin. Bir şey söylemeden konuşmam uygun değildi. Ama aklı başında olmayan İsmail, benden bunları yüksek sesle istemeden bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. Daha sonra her şey için çok geç olacaktı. Garip diye mırıldandım. Sanki kendi kendime konuşuyordum. Aslında hitap etmek istediğim İsmail'in vicdanıydı. Günlerce arkadaşınızın peşinde koştunuz ve hiç cevap alamadınız bu ilginizi. Ve şimdi aniden Safiye arkadaşlarınız adına sizden isteklerde bulunuyor. Ve bunların Tanrı adına yapılan iyiliklerden bile daha önemli olduğunu söylüyor. Bafo'nun kızının bana yolladığı badem bakışlar zehirle kaplanmıştı. Arabasının içinde geriye doğru yaslandı. Bu araba Murad'ın isteği üzerine yapılmıştı. Yoldaki bozukluklardan içindekilerin etkilenmemeleri için. İki atın çektiği bu arabada iki kişi rahatça yolculuk edebiliyordu. Onun bu tavrını bir geri çekilme olarak algıladım. Ama doğrusu yanılmıştım. Hadımlarına bir iki emir verdikten sonra İsmail'e dönüp ''Gördün mü?'' dedi. ''Seninle İnönü'ye ben de geliyorum.'' Neredeyse elim havaya kalkıyordu. Ama onu bir kadın ve hadımlarına karşı mı kullanacaktım? Bu gülünç görünüyordu. Hele de o hadımlar. Murat 3 tane devasa hadım koymuştu Safiye'nin başına. Gözdesinin güvenliğinden emin olmak istiyordu. Hiçbirinin de kafasının içinde küçücük bir beyin bile yoktu. Sahibelerine bir köpek gibi bağlıydılar. Onun bakış ve dudak büküşleri adamları erkek oldukları konusunda yeterince inandırıyor olmalıydı. Tek yapabildiğim ama Şehzade Hazretleri Murat bu konuda ne diyecekler diyerek araba boyunca gitmekten ibaretti. Elimle önümüzdeki tepede mola vermiş insanları gösteriyordum. Yoldan tozlanmış kıpkırmızı giysileriyle yeniçeriler mavi sonbahar göğünün altında dolanıp duruyorlardı. Bayrak ve sancakları rüzgarsız havada aşağı sarkmış duruyordu. Atların eğerleri ve başlıkları çıkarılmıştı. Sultanın cuma yürüyüşündeki gibi bir disiplin içindeydiler. Eğer şehzade gözdesini kız kardeşinin yanına yollamaktan sakınmıyorsa onlar neden bunu düşünsünlerdi ki? Onlar ne düşünecekler, ne yapacaklar diye ısrar ettim. Hiçbir şeyi umursamayan bir cevap aldım. Öğleden önce onlarla buluşuruz. Bizi pek de özlemezler. Acıklı ayak seslerimin kuru otlarla kaplı tepelerde yaptığı yankılanmalar nöbetçilerinkinden daha fazlaydı. En az birkaç saat daha burada durulacaktır diye devam etti Safiye. Bu gece Murat biraz dinlendikten sonra ben üzerimde gümüş gerdanlığım Allah adına yemin ediyorum ki her şey affedilecektir bu gece. Arabanın arkasında yürüdüm. Hadımlar ve arabacılar hep birlikte bugün attığımız adımların aksi yönde yine yürüdük. Bir tepeye indik. Neredeyse kurumuş bir dere yatağındaydık. Dere her zaman kuru olmuyordu herhalde ki kenarında kısa boylu ağaçlar yükseliyordu. Ayaklarımızın altındaki yapraklar çoktan kuruyup toza dönüşmüştü. Haremin ince dantellerini hatırlatan kuru, beyazımsı dallar kalmıştı geride. Bu manzaranın bize neler getireceğinden habersiz yürüyorduk. Dere kenarındaki küçük koru aynı zamanda haydutların tozlu sarıklarıyla atlarını da saklıyordu. 43. Ayaklarındaki kendi dokudukları yünlü şalvarlar ve ellerindeki yine kendi yaptıkları uyduruk mızrak, yay ve kılıçlarla öfkeli haydutların oldukça yoksul ve pis bir görüntüleri vardı. Onların uzun bir süredir peşimizde olduklarını daha sonra öğrenecektim. Kafileyi koruyan 30 yeniçerinin korkusuyla yanımıza daha önce yaklaşamamışlardı. Ama şimdi yalnızca 4 hadımın eşlik ettiği araba onlar için bir lokmada yutulacak kolaylıktaydı. Safiye'nin hadımlarından ikisini hemen öldürmüşlerdi. Üçüncüsü ise omzuna gelen bir okla kımıldayamaz haldeydi. Bu adamlar korkutucu cüsseleri yüzünden haydutların ilk hedefi olmuştu. Bense hemen arabanın altına doğru kayıp ölmüş bir hadımın arkasına sinmiştim. Arabayı çeken atların savaşla ilgili bir deneyimleri olmamıştı. İlk kez duydukları kan kokusuyla birden şaha kalkıverdiler. Araba tehlikeli bir biçimde sallandı ve başımızdaki belanın tam olarak farkında olmayan içindekiler hızla iki yana savrulup çığlıklar atmaya başladı. İlk tepkim diğer hadımların yaptığı gibi elimi hançerime atmak oldu. Oysa dişine kadar silahlı haydutların arasında bu yalnızca ölüme koşmak anlamına geliyordu. Gerçeği kavrayınca İsmail'in güvenliği için yapılacak en iyi işin atları sakinleştirmek olduğuna karar verdim ve ileri atıldım. Adamlar bu davranışımdan hoşnut kalmışlardı. En azından yaylarını bir parça gevşettiler. Herhalde onların gözünde tehdit edici bir unsur değildim. Bu yüzden benimle pek ilgilenilmiyordu. Şu anda en çok önem verdikleri atlara ve arabaya bir zarar gelmemesiydi. Araba durur durmaz Safiye kapıyı açtı. Yüzünün peçesiz olduğunun bile farkında olmadan ve gözü benden başka birini görmeden Türkçe ve Venedikçe karışık bir dille avaz avaz saçmalamayı bırakıp onların bu masum yolculuğuna engel olmamamı söylemeye başladı. Edepsiz ses tonu atların kulaklarını rahatsız etmişti. Hayvanların gözleri döndü ve tekrar şaha kalktılar. Bu kez Safiye ciddi olarak yaralanabilirdi. Toprakla arasında onu koruyacak bir şey yoktu. Neyse ki haydutların başı da bu tehlikeyi fark etmişti. Atını çabucak arabaya yanaştırdı ve yere düşecek olan Safiye'yi havada kapıp önüne oturttu. Çırpınan kızın uzun kolları ve bacaklarıyla ustaca başa çıkarak çarçabuk onları bağlayıverdi. Ciyak ciyak bağıran ağzını da ihmal etmemişti. Bir mendil bu işi halletmesine yetmişti. İşini bitirdiğinde yüzünde gençliğinden bu yana hiç bu kadar eğlenmediğini gösteren bir sırıtış vardı. Bu tuhaf manzarayı seyreden arkadaşları da oldukça keyiflenmişlerdi. Ama bu neşeleri onların atların iplerini kesip Safiye'nin mücevherlerini ve hatta arabanın pirinç süslemelerini kaşla göz arasında almalarına engel olmamıştı. Birkaç dakika içinde arabada alınacak bir şey kalmamıştı. Yalnızca çarşaflar içinde bir kenara ölüm korkusuyla yapışmış küçük İsmail vardı orada. Arabanın daracık kapısından girip onu dışarı çıkartma görevi şişko bir hayduta düşmüştü. Adam çok iri yarıydı. Kadınların bile sıkıntı içinde saatlerce oturdukları bu küçücük yerde rahat hareket edemiyordu. Birkaç kez kırmızı ve ter içinde bir suratla hava almak için dışarı çıktı. Ağaçta kalmış kedi yavrusunu aşağı indirmeye çalışan bir çocuğunkine benzeyen davranışları şapşalcaydı. Daha sonra çete başının oğlu olduğunu öğrendiğim bir delikanlı, "Bırak da ben uğraşayım onunla," dedi. Adama kenara çekilmesini işaret ederken kılıcını çekerek arabaya yanaştı. "Dışarı çık," dedi genç adam. "Yoksa şimdi kafanı gövdenden ayırırım." İsmail inledi ama bu emre uymadı. Böyle bir güç gösterisi bir yığın adamı dışarı çıkartırdı. Ama iyi yetişmiş bir genç kız kılıçla ölmekten çok daha kötü şeyler de olabileceğini bilirdi. Sızlanışı beni kendime getirdi. "Affedersiniz efendim," dediğimde bana dönen kılıçtan kendimi güç bela kurtarabildim. "Eğer bana bir at verirseniz genç hanımı güvenlik içinde istediğiniz yere getiririm." Geri çekilen delikanlı öfkeyle homurdandı. Aptal değildi. Kılıç hızlı hızlı sallanıyordu ve zaman ilerliyordu. Arabaya doğru eğildim ve İsmail'in ellerini avucuma aldım. Sonra dikkatlice arabadan çıkabilmesi için ona yardım ettim. Yüzünün hiçbir yeri görünmüyordu ama yine de peçenin kenarlarını düzelttim. Bu davranışım onu rahatlatmıştı. Yere indi. Onu atın yanına götürüp binmesine yardım ettim. "Of Abdullah, ben daha önce hiç ata binmedim." Korku içinde hayvanı topukladı.